Ayrım 3.
4. Abdülaziz tahta çıkıyor. İkinci mabeyinci Ali Bey doktorlardan ölüm raporunu alınca hemen veliaht dairesine koşarak Abdülaziz'i aradı. Veliaht o sabah geç kalkmış odasında resim yapıyordu. Ali Bey üzgün ve heyecanlı bir sesle "Efendim" dedi. "Zat-ı âlilerine çok müessif bir haberim var. Metin olunuz. Zat-ı şahanelerinin az önce vefat ettiğini öğrendik." Abdülaziz'in gözleri parladı. Çok heyecanlıydı. Hemen sadrazamın saraya çağrılmasını emretti. Sonra da annesine müjdeyi vermek için pertevniyal kadın efendinin odasına koştu. Kardeşinin ölüm haberini verdi. Pertevniyal kadın efendi gözlerinden yaşlar boşanarak oğlunu kucakladı. "Aslanım" dedi. "Ölüm Allah'ın emri. Ağabeyine çok yazık oldu bu genç yaşta. Allah rahmet eylesin. Ama şimdi tahta sen çıkıyorsun. Ne gerekiyorsa hemen yap. Bir de bakarsın hiç belli olmaz. Murat Efendi, Abdülmecid'in büyük oğlu, tahtı ele geçirmeye kalkar. Seraskere haber et, hemen toplar atılsın." Pertevniyal kadın efendi artık valide sultan olmuştu. Hemen Fuat Paşa'yı çağırtıp ona da şöyle dedi. "Paşa Hazretleri, oğlum daha gençtir, 31 yaşındadır. Ama kendisinde istidat ve gayret vardır. Tahta yeni çıkacaktır. Devlet işlerinde yeterli bilgisi yoktur. Devlet tutumları belli olan vekillerin eline bırakılmasın. Devlet ve milletin menfaatine hizmet edecek yönleri kendisine gösterin." Abdülmecid'in ölüm haberi üzerine tüm saray halkı, devlet ve din adamları Abdülaziz'i kutlamaya koştular. Veliaht zaten ölüm haberini ikinci mabeyinciden duymuştu. Sadrazam Kıbrıslı Mehmet Paşa, Kaptanı Derya Mehmet Ali Paşa ve Serasker Rıza Paşa da yeni padişahı resmi bir ziyarette bulunarak kendisinin tahta çıkmasının ne kadar memleketin yararına olacağını, bu olaya ne derecede yürekten sevindiklerini anlattılar. Yeni padişah ertesi gün Topkapı Sarayı'nda kubbe altında kurulan tahta çıktı ve tüm devlet büyükleri kendisine biat ettiler. Yani onun egemenliğini tanıdıklarını bildirdiler. O dönemin tarihini yazanlar Abdülmecid'in cenazesinin musalla taşına konduğu zaman bütün İstanbul'u sonsuz bir hüzün ve kederin kapladığını anlatırlar. Buna karşılık Abdülmecid'in ölümüne sevinenler de oldu. Çünkü irtica yanlıları Abdülmecid'in batıya yönelik olmasından hiç de hoşlanmıyorlar ve için için kazan kaynatıyorlardı. Abdülaziz padişah olur olmaz sadrazamı değiştirmeye kalkmadı ve ona seslenen ilk hattı hümayunda halkın refahını sağlamak için aşırı harcamalardan çekineceğini, orduya ve donanmaya önem vereceğini, dost devletlerle ilişkilere saygı göstereceğini, saray hazinesinin gelirlerinin üçte birinin halka bırakılacağını ilan etti. Genel af çıkarttı. Rüşvet alanları ve yolsuzluk yapanları mahkum ettirdi. Harem dairesi kurmayarak tek kadınla yaşayacağını da açıkladı. Bu ilk hattı hümayunda dinle ilgili deyimlerden hiçbirine yer vermemesi de çok geniş yankı uyandırdı. Padişah bu fermanda hilafet sözcüğünü hiç kullanmıyor, Tanrı'nın inayetinden ve peygamberin ruhaniyetinden de hiç söz etmiyordu. Şeriat sözcüğü de fermanda yer almamış, onun yerini kavamini mevzu almıştı. Ulema bu değişikliği pek de hoş karşılamadı ve yeni padişahın bu davranışını şeriat hukukundan uzaklaşma eğilim olarak yorumladı. Bunların yanı sıra Abdülaziz arzu ve şahane deyimine de ağırlık vererek otoriter bir davranışı benimsediğini belli etmişti. Abdülaziz'in Topkapı Sarayı'nda tahta çıktığı gün Pertevniyal Sultan Veliaht Dairesi'nden Dolmabahçe Sarayı'na taşınmak için cariyelere ve kalfalara emir verdi. Odalıklar, cariyeler, kalfalar ve halayıklar hemen hazırlıklara giriştiler. Düğün evde artık kadın efendi oluyordu. Hepsi büyük bir coşku içindeydiler. Abdülmecid'in annesi Bezme Alem Valide Sultan daha Dolmabahçe Sarayı'nın yapımı bitmeden 1853'te öldüğü için sarayda kendisi için yaptırılan Valide Sultan dairesinde oturması kısmet olmamıştı. Pertevniyal Sultan hemen bu daireye yerleşti. Yusuf İzzettin Efendi, Meyyali ve Çeşmedil'de 4 yıllık bir hücre yaşamından sonra bilincine varamadıkları bir özgürlüğe kavuşarak Dolmabahçe'ye taşındılar. Pertevniyal Sultan artık Valide Sultan olmanın tadını çıkartacaktı. Yazdığı mektupları İsmetli Valide Sultan Hazretleri diye imzalamaya başladı. Abdülmecit'in birlikte yaşadığı kadınlar ve ikballer büyük bir mateme büründüler. Artık onların da başka saraylara taşınma zamanı gelmişti. Abdülmecit çok kadınla yaşama bakımından padişahlar içinde rekor kırmıştı. Kadınların ve ikballerin hepsi Çerkez ve Obuh kökenliydi. Padişahın tarihe geçen kadınlar arasında şunlar yer alıyordu. Servet Seza Kadın, Tiri Mülgan Kadın, Abdülhamid'in annesi, Şevki İvza Kadın, 5. Murad'ın annesi, Düzde Didil Kadın, Perestu Kadın, Abdülhamid'in annesi genç yaşta ölünce Abdülhamid Efendi'ye Perestu Kadın analık etmişti. Perestu gençliğinde cariye olarak Esma Sultan'ın sarayında yaşıyormuş. Abdülmecit bir gün sarayın bahçesinde Perestu'yu görmüş, tutulmuş ve halası Esma Sultan'dan bu kızı istemiş. O da Perestu'yu yeğenine hediye etmiş. Gülcemal Kadın, Sultan Reşat'ın annesi, Mahitap Kadın, Bezmera Kadın, Verdi Ceylan Kadın, İkballer, Nalan Dil Hanım, Ceylan Yar Hanım, Serfiraz Hanım, Nergiz Ev Hanım, Gülüstü Hanım, Navek Misal Hanım, Şayeste Hanım, Müket Seza Hanım. Abdülmecid'in 20'den fazla kızı oldu. Bunların hepsine sultan deniyordu. Mevhibe Sultan, Naime Sultan, Fatma Sultan, Rukiye Sultan, Nehir Sultan, Refia Sultan, Aliye Sultan, Cemile Sultan, Münire Sultan, Samiye Sultan, Nezime Sultan, Mukbile Sultan, Behice Sultan, Sabiha Sultan, Semiha Sultan, Zekiye Sultan, Fehime Sultan, Şehime Sultan, Mediha Sultan, Naile Sultan, Bediha Sultan. Abdülmecid'in ölümü üzerine sultanlar karalar bağladılar ve başka saraylara, konaklara ve köşklere yerleştirildiler. Pertevniyan Sultan oğlunu mutlu etmek için elinden geleni yapıyor ve zaman zaman ona kız buluyordu. Şair Leyla Hanım saray ve harem hatıralarında şöyle bir olayı anlatır. Odalık için yetiştirilen bir kız vardı, çok güzeldi. Beyaz, pembe yanaklı, mavi gözlü, açık lepiska, altın gibi parıltılı saçları vardı. Düzgün vücutlu, 16 yaşında, kamelya gibi güzel bir kızdı. Kızın güzelliği saraya kadar yansıdı. Pertevniyan Sultan kızı saraya çağırttı, çok beğendi ve 200 keseye satın aldı. Valinin Sultan Hazretleri bu cariyeyi oğluna gösterdi. Ne var ki bu kız Hakan Hazretleri'nin karşısında hiçbir zeka eseri göstermedi ve padişah kendisinden hiç hoşlanmadı. Bunun üzerine kız bir süre sonra çırak edilip ulemadan asil bir zatla evlendirildi. Abdülaziz tahta çıktıktan birkaç yıl sonra Dürrin Ev'den başka kızlarla ilgilenmeye başladı. 1866'da İstanbul'da bulunan Mısır Hıdivi İsmail Paşa'nın kızı Tevhide Sultan'ı beğenmiş ve onunla evlenmeye kalkmıştı. Niyetini önce Valide Sultan'a sonra da Sadrazam Fuat Paşa'ya açtı. Fuat Paşa bundan hiç hoşlanmayarak şöyle dedi. Hıdiv'in kerimesi zat-ı şahanelerinin zevcesi olursa Hıdiv Hazretleri de sizin kayınpederiniz olacak ve bu sıfatıyla zaman zaman size karşı nerelerde bulunma hakkını elde edecektir. Bir de şu var, bir süre sonra zat-ı şahaneleri yeni işinden bıkabilir, Tevhide Sultan haremde tek başına kalır, sıkılır ve Mısır'a dönmek isteyebilir. O zaman da büyük bir rezalet çıkar, Avrupa basını bu olayı pekala imparatorluğa karşı kullanabilir. Bu sözler üzerine padişah bu evlenme işinden vazgeçti, bir süre sonra da Fuat Paşa'yı azletti. Abdülaziz'in saray geleneklerine kolay kolay uyum sağlayamadığı ve zaman zaman çok laubali davrandığı anlatılır. Önemli bir kişiyi kabul etmeyeceği günlerde sarayda yalın ayak ve entariyle dolaşır, kış günleri de kürkünü giyerdi. Yine böyle bir gün Sadrazam Ali Paşa'nın karşısına bu kılıkta çıkmış, Sadrazam ters yüzü dönerek mabeyine ''Efendimiz dinleniyormuş, ne diye rahatsız ettik?'' der. Padişah bunun üzerine çok bozulur, hemen elbiselerini giyer ve sadrazamı odasına geri çağırtır. Abdülaziz'in Ali Paşa'dan çok çekindiği ve kendisini hiç sevmediği söylenir. Yıl 1869. Abdülaziz artık despot bir hükümdar olmuştur. Tek kadınla harem dönemi çoktan kapanmış ve saray cariyelerle dolmuştur. Sarayın çeşitli bölümlerinde çalışan cariyelerin sayısı 500 kadardır. Şehzadelerin ve sultanların dairelerindeki cariyeler bu sayıya dahil değildir. Toptan cariye sayısı 800'ü aşmıştır. Şehzadelere cariye sunulması Osmanlılarda eski bir gelenektir. Örneğin 2. Beyazıt 1482'de oğlu Şehin Şah'a 5 cariye ve 5 oğlan, 1484'te de 10 cariye ve 10 oğlan, Şehzade Ahmet'e 10 cariye ve 10 oğlan, 1485'te Şehzade Mahmud'a 5 cariye ve 5 oğlan hediye etmiştir. O dönemin önemli olaylarından biri de Kafkasya'daki Çerkez ve Uguh yenilgisidir. Çarlık askerleri Kafkasya'da 1857'de başlattıkları saldırıyı sürdürerek Çerkez, Şapsı, Ubuh ve Abaza topraklarında yüzlerce kişiyi kılıçtan geçirmişler ve halkı göç etmeye zorlamışlardır. Kafkasya perişan olmuştur. Çerkezler sayıca kendilerinden çok üstün ve çok iyi silahlanmış Ruslar karşısında yenilgiyi kabul etmek zorunda kalırlar. 6 Mart 1864'te savaş sona erer. 1 milyona yakın Çerkez Anadolu'ya göç eder, geri kalanlar da önce Kuban Irmağı'nın kuzeyine sürülürler, sonra Sibirya'ya. Çerkezlerin kendi topraklarında ancak birkaç yüz bin kişi kalır. Ubuh beyleri Rus komutanın önüne getirilirler. Komutan St. Petersburg'dan gelen notu kendilerine okur. Buna göre Ubuhlar ya Anadolu'ya göç edecekler ya da Sibirya'ya sürüleceklerdir. Ubuhlar göçü kabul ederler ve Ubuh ülkesi halkıyla birlikte haritadan silinir. Abdülaziz Kafkasya göçmenlerine yakın ilgi gösterir. Çünkü son yıllarda padişahların pek çoğunun anası Çerkez, Şapsı, Ubuh ve Gürcü kökenlidir. Kadın efendiler ve valide sultanlar da padişahlardan kendi halklarına yardım edilmesini isterler. Çerkezler İznik, Adapazarı, Hendek, Düzce, Bursa, Bandırma, Sivas, Adana, Konya yörelerine yerleştirilirler. Çerkezlerin bir bölümü de Mısır'a ve Ürdün'e göç eder. Sarayda cariye sayısının yükselmesinde göçlerin çoğalmasının etkisi olduğu sanılır. Saray cariyeler için bir okul gibidir. Küçük yaşlarda hareme giren çocukların ileride ikbal ya da kadın efendi olabilecekleri düşünülerek eğitimlerine o yönden önem verilir. Bunlara okuma yazma dışında saray gelenekleri de öğretilir. Cariyelerin ve sultanların eğitiminde müzik derslerinin de ayrı bir yeri vardır. Kızların içinde yetenekli olanlar için bale dersleri düzenlenir. Abdülmecit döneminde sarayda haftada 2 kez konser ve bale gösterileri yapılırdı. Abdülaziz döneminde de bu gelenek sürdürüldü. Pertevniyal Sultan bale dersi görecek kızların arasına Meyyali ile Çeşmedili de kattı. Bu çocuklar artık 8-9 yaşlarına gelmişlerdi. Vücut yapıları baleye çok elverişli görünüyordu. İkisinin de uzun ve düzgün bacakları vardı, kulakları da müziğe çok yatkındı. Valide Sultan'ın desteğiyle kızlar günün önemli bir bölümünü bale derslerine ayırdılar. Pertevniyal Sultan yine en büyük ilgiyi oğlu Abdülaziz'e gösteriyordu. Oğlunu üzecek haberlerin duyulmaması için çeşitli önlemler alıyor ve Abdülaziz gerçeklere kolayca ulaşamıyordu. Abdülaziz gençliğinde her ne kadar Batılılardan nefret ediyorduysa da tahta çıktıktan sonra Ali ve Fuat Paşalar kendisine Avrupa ile dostluk ilişkilerini geliştirmenin önemini anlattılar. Sonunda 1867'de padişah 3. Napolyon'un davetini kabul ederek bir Avrupa gezisine çıktı. Programa göre önce Paris'e gitti, oradan da Londra'ya, Brüksel'e, Berlin'e ve Viyana'ya. Abdülaziz'in bu gezisi dolayısıyla olmadık hikayeler uyduruldu. Abdülaziz'i götüren gemi Toulon limanına girerken toplar atılmış. Padişah eyvah bizi topa tutuyorlar diye geminin ambarına kaçmış. Bunun protokol gereği saygı atışları olduğunu anlatıp padişahı güverteye zor çıkarmışlar. Bu geziyle ilgili bir fıkra da şu. Padişaha kraliçe Egini ile karşılaştığı zaman ne yapması gerektiğini anlatmak istemişler. O da ben Fransızcadan anlarım, ne söyleyeceğimi bilirim demiş. Abdülaziz kraliçe ile karşılaşınca toka kokona demiş. Toka toka etmekten geldiği için padişah o sözcüğü bonjour anlamında kullanmış. Kokonit Abdülaziz madam demek sanırmış. Bunlar işin elbette gülmece yanı. Ne var ki Abdülaziz bu gezisinde Avrupa'ya hayran kalmış. Saraylar ve o çağın zenginliği padişahın gözlerini kamaştırmış. Dönüşte de bunlardan esinlenerek yeni saraylar ve köşkler yaptırmış. Bakanlarla birlikte sofraya oturup yemek yemeye başlamış. Yıl 1869. Fransızlar Süveyş kanalını yaptırmışlar. Kanalın açılışı dolayısıyla Mısır'da büyük bir tören düzenleniyor. Avusturya İmparatoru Franz Joseph ve 2. Napolyon'un eşi İmparatoriçe Egoni de törene davet edilmişler. Yolları İstanbul'dan geçiyor. Egoni 2 yıl önce Paris'te Abdülaziz'i tanıdığı için İstanbul gezisine büyük önem veriyor. Padişahı bir de kendi ülkesinde görecek. Süveyş kanalının da İsa'dan önce 6. yüzyıla uzanan bir tarihi var. Önce Mısırlılar Kızıldeniz'le Timsah Gölü ve Nil Nehri arasında ufak kanallar açarak Akdeniz'e tekneler geçirmişler. 8. yüzyılda bu kanallar işe yaramaz olmuş ve bir daha kullanılmamış. 19. yüzyılın ilk yarısında İskenderiye'de konsolos olarak bulunan Ferdinand de Lesseps 1805-1814 bu kanal işini yeniden ele almış. Hıdır Said Halim Paşa ile genç konsolos çok dost olmuşlar. Paşa da kendisine böyle bir girişimin gerçekleşmesi için 99 yıllık bir imtiyaz vermiş. Büyük bir ortaklık kurulmuş. Kanalın getireceği gelirlerin %75'inin Süveyş Kanalı ortaklığına, %15'inin Mısır'a, %10'unun da kuruculara yani Ferdinand de Lesseps ile yakınlarına bırakılması kararlaştırılmış. Said Halim Paşa'nın ücretsiz çalıştırdığı 20 bin fellah köleyle kazılara başlamışlar. İngilizler hiç hoşlanmamışlar bu kanal işinden. 1863'te İsmail Paşa hedef olunca İngilizler köle çalıştırmanın yasak edilmesine dayanarak Abdülaziz'den aldıkları bir fermanla kazıları durdurmuşlar. İngiltere ile Fransa arasında bu yüzden büyük bir gerginlik çıkmış. İşte tam o sırada 3. Napolyon İmparatoriçe Egeli'nin dilekleri doğrultusunda Ferdinand de Lesseps'in imzadına yetişiyor. Fransızlar fellahların yaptıkları işleri Fransa'dan getirecekleri makinelerle yapmayı üstlenmişler ve kazılar yeniden başlatılmış. Peki, İmparatoriçe Egeni kimdir? Gerçek adı Egoni Maria Montijo de Guzman olan Egoni, 1826'da İspanya'da Granada'da doğdu. Soylu bir aileden geliyordu. Teba Kontesi diye anılırdı. Paris'e geldi, güzelliğiyle o dönemin en ünlü kadını oldu, peşinde sayısız hayranları vardı. Yıllar sonra Süveyş kanalını yapacak olan Ferdinand de Lesseps da bunların arasındaydı. Egeni çok hırslı bir kadındı. Her isteğine ulaşmak için yapmayacağı şey yoktu. 1859'da 3. Napolyon da evlendi. İmparatoru gittikçe artan etkisi altına aldı. Prusya'ya karşı savaşa girilmesinde de İmparatoriçe'nin büyük rolü oldu. Ama Fransız ordusu Sedan'da büyük bir yenilgiye uğrayınca Egeni çareyi Londra'ya kaçmakta buldu. İmparator Almanlara esir düştü. Paris en ateşli devrim günlerini yaşadı. Komün yönetimi kuruldu. İmparatorluk artık çökmüştü. Askerler komünü silah gücüyle dağıttılar, komünü savunanlar tutuklandı ve kurşuna dizildiler. Almanlar 3. Napolyon'u bir süre sonra salıverdiler. O da Londra'ya sığınmak zorunda kaldı. 2 yıl sonra da orada öldü. Egeni işte böyle felaketler getiren bir kadın olarak Fransız tarihine geçer. Bir daha Paris'e dönemez. 1920 yılında 94 yaşında Londra'da hiç tanınmayacak bir durumda yaşama gözlerini yumar. Dönelim Egeni'nin İstanbul gezisine. Halk ne hikayeler uydurmamıştır onun için. İmparatoriçe Abdülaziz'i beğendiği için İstanbul'a geldi. Paris'te padişahla baş başa kalamamıştı. Dolmabahçe'de olanlar oldu. Aslan padişahımız ona Osmanlıların gücünü gösterdi diye çeşitli yatak hikayeleri anlatıldı. Bu hayal ürünü olayların resimleri de çizilmiştir ama bunlar yok olup gitmiştir. Egeni'nin İstanbul'da olduğu günlerde Dolmabahçe Sarayı'nda konserler ve bale gösterileri de düzenlenir. Pertevniyan Sultan şahane giysiler içinde olan İmparatoriçe'yi çok sevmiş ve ona harem dairesini de gezdirmiştir. Sarayda düzenlenen bale gösterilerini Egeni çok beğenir. Balerinler arasında Meyyari ve Çeşmidil de vardır. Meyyari 12 yaşındadır, Çeşmidil de 13. İkisi de çok gelişmiş ve kendilerinden hiç beklenmedik başarılar elde etmişlerdir. Egeni bu gösterilerden çok duygulanır. Gösteri bitince balerinleri yanına çağırır, Fransız iltifatlar eder. Genç kızlar hiçbir şey anlamaz ve gülümsemekle yetinirler. Valide Sultan çevirmen aracılığıyla İmparatoriçe'ye, "Bunlar benim küçük kızlarım, ben yetiştirdim onları." der. İmparatoriçe çantasından 8-10 yüzük ve takı çıkartarak Valide Sultan'a, "İzin verirseniz bunları kızlara hediye edeceğim. İleride bu mutlu günümüzü anımsarlar." der. Bu armağanlar kızlar için yaşamlarının en değerli takıları olur. Onları hep çekmecelerinde ve çeyiz sandıklarında atlaslar içinde saklarlar. Dönelim Osmanlı Sarayı'na. Abdülaziz batıda gördüğü saraylara özenerek saraylar, köşkler yaptırmış. Ama Avrupa'nın endüstri devriminden ve sosyal düzeninden hiç etkilenmemişti. Tarihçiler onun döneminde saraylarda 1200 kadın, 350 aşçı ve yamağı, 400 seyis ve ahır bakıcısı, 400 kürekçi ve kayıkçı, 400 mızıka eri ve subay, 200 kuşbaz ve canbaz, 2000 hademe, 300'ün üstünde katip, teşrifatçı ve mabeyincinin bulunduğunu anlatırlar. Saraydan geçinenlerin sayısı 6000 kişiyi bulmuştu. Halk ise yoksulluk içindeydi. Bunlar padişahın umurunda değildi. Dışarıdan alınan borçların tutarı 3.300.000, iç borçların tutarı da 2 milyon kese altına yükselmişti. Bu borçlar için yılda 544 bin kese altın faiz ödeniyordu. İmparatorluk tam bir çöküntü içindeydi. 5. Meyyale'nin evlilik serüvenleri. Geçen yıllar içinde Meyyale büyümüş, 14 yaşına gelmişti. Pertevniyan Sultan öz kızı gibi sevdiği Meyyale'yi bir koca aramaya başladı. Seçeceği damat padişahın güvenini kazanmış biri olmalıydı. Valide Sultan oğlunun bütün yakınlarını tanır, onlarla zaman zaman bir araya gelirdi. Deneyimsiz bir genci Meyyale'yi yakıştıramıyordu. Damat olgun, kültürlü, ince zevkli, zarif bir kişi olmalıydı. Valide Sultan'ın aklına Nevres Paşa gelir. Nevres Paşa 11 yaşında Pertevniyan Sultan'ın dairesine gönderilmiş ve onun ellerinde büyümüştür. Vezir Mehmet Nevres Paşa adıyla tarihe geçen Nevres Paşa 1826'da İstanbul'da doğar, çocukluğu Beşiktaş'ta geçer. 11 yaşında kendisini Enderun-u Hümayun denen saray okuluna verirler. Bir rastlantı olarak 2. Mahmut'la karşılaşır. Padişah bu çocuğun zekasına ve efendiliğine hayran olur, kendisinin şehzade Abdülaziz Efendi'nin hizmetine verilmesini emreder. Abdülaziz Efendi daha 7 yaşındadır, o da 11. Birbirleriyle çok anlaşırlar, arkadaş olurlar, birlikte eğitim görürler. Pertevniyan Sultan da bu çocuğa büyük yakınlık gösterir. 1839'da 2. Mahmut ölüp de yerine Abdülmecit geçince Nevres Efendi Şehzade'nin dairesinden alınır ve yeniden Enderun okuluna gönderilir. Orada Arapça ve Farsça öğrenir ve musiki eğitimi görür. Bir süre sonra hocası Kemani Rıza Efendi'nin rızasıyla evlenir. Aradan yıllar geçer. Nevres'in Şehzade Abdülaziz'le dostluğu uzaktan yakından devam eder. Abdülaziz artık büyümüştür. 1855'te Nevres Efendi'nin yine kendi dairesine verilmesini ister ve Pertevniyan Sultan'ın desteğiyle Nevres Efendi çocukluk arkadaşının dairesine döner. 1861'de Abdülaziz padişah olunca da Nevres Efendi 2. Mabeyinci olarak yanına alır. Ne var ki padişahla çocukluk arkadaşı arasındaki ilişkiler zaman zaman gerginliklere yol açar. Çünkü Nevres Efendi padişahla senli benli konuşur, herkesin içinde padişaha protokol kurallarına hiç uymayacak laubali davranışlarda bulunur. Abdülaziz artık onun çocukluk arkadaşı değildir, kocaman bir padişah olmuştur. Bu laubaliliklerden hiç hoşlanmaz ve Nevres Efendi'yi Çatalca Kaymakamlığına atar. Bu bir cezadır ama Abdülaziz en yakın arkadaşını Çatalca'ya sürmenin acısı içindedir. 2 hafta sonra kendisini geri çağırır ve sarayın ahır başlılığına getirir. Nevres Efendi bu görevde de ancak 7 ay kalır. Abdülaziz yine hoşgörülü olmuştur. Nevres Efendi'yi önce 3. Mabeyinci yapar, sonra da Rumeli Beylerbeyliğine atar. Nevres Efendi 35 yaşında Kor General düzeyinde Sivil Paşalığa yükselir. Paşayı daha sonra Meclis-i Vala üyeliğine getirir. Ama iki eski arkadaş ne zaman bir araya gelseler bir olay çıkar, birbirlerini kırarlar. Bir ara hünkâr kendisini sadrazam yapmaya karar verir. Ama yine en yakın arkadaşını sadalete getirdi derler diye korkar ve Yusuf Kamil Paşa'yı sadrazam yapar. Abdülaziz çok onurludur. Labalilikten hiç hoşlanmaz. Ama arkadaşına da çektirmediği acı kalmaz. Onu bir ara Bursa mutasarrıflığına atayarak İstanbul'dan uzaklaştırır, sonra pişman olur. Vezir rütbesiyle Maliye Nazırlığı'na getirir. 2 kez Maliye Nazırı yapar.